Ayrım 3, sayfa 29. Genç kadın içtenlikle sordu. Ne bulacaklarını umuyorlardı ki? Benim de çözemediğim bu henüz. Çok garip. Boris düşüncelere dalmış gibi mırıldandı. Tamara, acaba bu görüşmemizde Mihail bana bir şey teslim etmeni ummuş olabilir mi? Genç kadının gözlerine yeniden o garip donuk bakış yerleşmişti. Nasıl bir şey diye sordu. Hiçbir fikrim yok ama aksi halde Mihail'in ikimizi tiyatroda buluşturmasının hiçbir anlamı kalmıyor. Felsefe doçentinin sesi çıkmamıştı bu defa. Kuşkuyla ajana bakıyordu. Ajan Tretyakov küçük bekar dairesine döndüğünde hala beynindeki soruları bir yanıt bulamamanın çaresizliği içindeydi. Kafedeki polis baskını ve üstlerin aranmasından sonra Tamara iyice gerilmiş ve kalkmak istemişti. Boris onun adresini ve telefon numarasını almış, en yakın metro istasyonuna kadar da ona refakat etmek istemişti. Ama Tamara bu teklifi kabul etmemiş, karanlık sokakta hızlı adımlarla uzaklaşmıştı. Yarın erkenden yine Pushkin Güzel Sanatlar Müzesi'nin bodrum katına gidecek ve müdür Fyodor Petrovski'ye bu gece öğrendiklerinin raporunu verecekti. Erken yatıp uyumaya çalıştı ama tüm gayretlerine rağmen gözü uyku tutmuyordu. Dakikalarca çocukluk arkadaşı Mihail Kuznetsov'u düşündü. Onun teşkilata ve vatanına ihanet edecek biri olduğuna hiç ihtimal veremiyordu. Evet, araya giren yıllar ve farklı yerlerdeki görevleri uzun süredir görüşmelerini aksatmıştı. Ama insan karakterinin ana vasıfları değişmezdi. Göz kapakları yavaş yavaş ağırlaşırken bir sürede Tamara'yı düşündü. Onu yeterince tanımıyordu. Topu topu 3-4 kere görmüştü. En uzun görüşmeleri Yalta'da Kuznetsov ailesiyle otelde geçirdiği o tek gündü. Sarı saçlı, mavi gözlü, oldukça güzel bir kadın olan Tamara, o gün çok daha neşeli, canlı ve hareketliydi. Her halinden kocasını çok sevdiği anlaşılıyordu. Oysa bu akşam karşılaştığı kadın yıkılmış ve perişandı. Boris uykuya dalarken hala onun mavi gözlerindeki donukluğu anımsıyordu. En kötüsü de Tamara'nın kendisine inanmadığını hissetmesiydi. Bölüm 3. Müdür Fyodor Petrovski, "Otur Ajan Tretyakov," demişti soğuk, insanı ürperten sesiyle. O boş iskemle yine müdürün masasının tam karşısında duruyordu. Ama müdürün ses yalıtımı mükemmel yapılmış odasında bu defa ilk görüşmede karşılaştığı diğer iki kişi yoktular. Boris isteksizce iskemleye çöktü. Petrovski'nin yüzünde buz gibi bir ifade vardı. Delici ve insanı donduran bakışları genç ajanın üstüne yönelmişti. Gözlerini hiç kırpmadan bakıyordu. "Evet," dedi nihayet. "Dün akşam Mihail Kuznetsov'la görüştünüz mü?" Bu soru bir tuzaktı. Daha soru kendisine yönelir yönelmez Boris uyanmıştı. Dün gece olanları müdürün bilmemesi adeta imkansızdı. Daha ilk soruda henüz mahiyetini bilmediği bu muammanın masum tarafının mensubu bulunduğu teşkilat olmadığı hükmüne varmıştı Boris. FSB'nin kendisini de adım adım takip ettiğinden hiç kuşkusu yoktu. Bu işler böyle yürürdü. Tiyatroda Mihail yerine Tamara ile karşılaştığını, ilk antrakta salonu terk ettiklerini ve kafeye gittiklerini bal gibi biliyordu müdür. Kafeye yapılan baskını, üzerlerinin aranmasını ve hiçbir şey bulunmadığının raporu da daha dün gece Fyodor Petrovski'ye ulaştırılmış olmalıydı. Öyleyse bu çok aptalca, anlamsız bir soruydu. Ayrıca kendisi gibi deneyimli bir ajana sorulmayacak kadar da densizce sorulmuştu. Nedendir bilinmez ama ajan Tretyakov içinde rahatlamış gibi bir hafiflik hissetti. Belki de çocukluk arkadaşının masumiyetine ilk defa kesinlikle inanmış olmasından kaynaklanıyordu bu rahatlık. Bu aptalca sorgulamaya ben de aynı şekilde karşılık vermeliyim diye düşündü. Dün geceki temsili ajan Kuznetsov değil, karısı Tamara geldi efendim dedi. Müdür şaşırmış gibi. Karısı mı? Diye mırıldandı. Evet efendim. Hayret, şaşırdım bu işe. Neden böyle davrandıkları konusunda bir fikrin var mı? Nasıl yani efendim? Şayet temsile karısı gelecekse günlerce evvel alınmış bir biletin sana İstanbul'dan gönderilmesi tuhaf değil mi? Tamara buluşma isteğini sana telefonla da bildirebilirdi. Haklısınız müdür bey. Eski arkadaşının neden böyle bir yola tevessül ettiğini karısına sormadın mı? Sordum tabii. Peki Tamara Kuznetsov ne cevap verdi? O da pek şaşırdı. Bana biletin kocası tarafından gönderildiğini bilmiyormuş. Fyodor Petrovski'nin yüzündeki o soğuk ifade daha da yoğunlaştı. Bakışları buz gibiydi. Kadının bu ifadesine inandın mı diye sordu. İnandığımı söyleyemem efendim. Yani kadın da bu ihanetin içinde mi? Öyle mi düşünüyorsun? Boris şaşkınlık içinde hangi ihanetin efendim dedi. Feodor durakladı bir an. Sonra gök gürültüsü gibi gürledi. Dikkatli konuş Ajan Tretyakov. Sana Mihail'in ortadan kaybolduğunu söyledik. Bunun ne anlama geldiğini bilecek kadar tecrübeli bir elemansın. Bir ajanın izini kaybettirerek ortadan çekilmesi muhtemel bir iltica, başka bir ülkenin teşkilatına sığınma anlamına gelir. Şu anda Mihail Kuznetsov sahip olduğu çok değerli bilgileri Rusya aleyhine satıyor olabilir. Boris istifini bozmadı. Soğukkanlılıkla mırıldandı. Mümkündür efendim. Yani bunu yaptığına sen de inanıyor musun? Boris cesaretle cevap verdi. Şahsi kanaatimi soruyorsanız hayır efendim, ihtimal vermiyorum. Feodor Petrovski döner koltuğuna yaslandı. Yüzünde pek nadir ortaya çıkan bir gülümseme belirdi. Bir müddet tebessüm ederek ajana baktı. Demek ihtimal vermiyorsun. Neden? Sizin de bildiğiniz gibi Mihail'i çok eskiden beri tanırım. Son derece güvenilir, dürüst ve vatanına sadık biridir. Böyle bir soysuzluğa asla kalkışmaz. Demek inanmadın. Hayır efendim. Ya elimizde onun ihanetini ispat edecek belgeler var desem? O zaman ne düşünürsün? Çok üzülürüm efendim. Bu ondan hiç beklemediğim bir davranış olur. Feodor sessizce koltuğunda yan döndü. Birkaç saniye konuşmadan öylece kaldı. Çocukluk yıllarınız Podupya'da geçti değil mi? Evet müdür bey. Nasıl bir kenttir orası? Ufak bir yer sayılır. Birkaç önemli fabrikadan başka bir şey yoktur. Tam bir taşra kasabası yani. Orayı görmeyeli ne kadar zaman oldu Ajan Tretyakov? Çok uzun zaman efendim. Yıllardır doğduğum yere gitmedim. Müdür önemsemezmiş gibi omuz silkti. Neden? Orada hiç akraban yok mu? Yok sayılır efendim. Olanlar da zaten büyük kentlere göç ettiler. Orada kimsem kalmadı. Zaten ben bir yetimim. Anamı ve babamı çok küçükken kaybetmiştim. İlk öğrenimimi de Sovyet rejimi sırasında yatılı olarak orada yapmıştım. Başını sallayan Feodor Petrovski sanki ilgileniyormuş gibi sordu. Baban ne iş yapardı? Fabrikada işçiydi. Ya annen? O da aynı fabrikada çalışırdı efendim. Müdür sanki sicil dosyasını incelememiş gibi sordu yeniden. Peki annen, baban nasıl öldüler? Fabrikada bir kazada efendim. Ya demek öyle. Tanrı devletimize zeval vermesin efendim. Beni devlet okuttu. Tanrı'ya inanır mısın Ajan Tretyakov? Boris bir an müdürün gözlerinin içine baktı. Evet müdür bey diye fısıldadı sonra. Yine bir sessizlik oldu. Doğduğun yerleri hiç özlemedin mi? Zaman zaman özlediğim oldu tabii. Ama hiç gitmedim. İmkanım olmadı. Takdir edersiniz iş tempomuz çok yüksektir. Feodor tekrar başını sallamıştı. Doğru diye mırıldandı. Ama işittiğime göre Podupya çok güzel bir yermiş. Hele bahar aylarında. Öyle işitmiştim, doğru mudur? Kır hayatını sevenler, sessizlik ve sükut arzulayanlar için öyledir efendim. Hele büyük şehrin kalabalığından kaçmak isteyenler için fevkalade bir yerdir. Ancak hatırladığım kadarıyla pek otel, motel gibi tesisler yoktur. En azından benim çocukluğumda yoktu. Feodor Petrovski yapay bir tavırla sırıttı. Anlaşılan yine de başını dinlemek için gidilmeye değer bir yer olmalı. Boris bu anlamsız konuşmanın daha ne kadar süreceğini merak etmeye başlamıştı. Müdür herhalde kendisini Podupya hakkında sohbeti çağırmış olamazdı. Zihninden nereye varmak istiyor bu adam diye geçirirken son soruyla irkildi. Orada bir de granit kafa varmış. Doğal bir kaya galiba. İlgimi çekti. Turistik bir yer midir orası? Bu soru Boris Tretyakov'u aniden çocukluk günlerine götürdü. Granit kafa deyimi puslu beyninden birden çağrışmalar yarattı. Podupya'da ne öyle bir kaya vardı ne de turistik bir mahal. Ama bu deyim ona hiç de yabancı değildi. Gözlerini kısıp yeniden müdüre baktı. Feodor Petrovski bu sorusuyla ilgilendiğini anlamıştı. Boris hiç bozuntuya vermeden sordu. Pardon, granit kafa mı dediniz? Evet, sanırım öyle bir şey. Boris dudaklarını bükmüş, bilmediğini ihsas eden bir tavır takınmıştı. Bunu ilk defa sizden duyuyorum dedi. Hiç öyle bir yer duymadım Podupya'da, emin misiniz? Öyle bir şey duymuştum diye mırıldandı Feodor. Hayret, hatırlamıyorum. Ama olabilir de, belki de çocukluk anılarımdan silinmiştir ya da ufak olduğum için hiç gitmediğim bir yerin ismi olması mümkündür. Müdür meraklı bakışlarla Boris'e bakmayı sürdürüyordu. Sanki ben orayı bildiğine eminim der gibiydi. Aslında ajan için konuşmanın bu anı birden önem kazanmıştı. Zira granit kafa diye bir yer yoktu ama bu deyimin Mihail ile aralarındaki özel anlamını ancak iki çocuk bilirdi. Ve Boris, Mihail'in gönderdiği mektupta ikisinin anlayabileceği şifreli bir ifade kullandığını hemen kavramıştı. FSB ele geçirdiği bu mektuptaki muammayı çözmenin peşindeydi. Bundan böyle FSB'nin gölge gibi kendisini takip edeceğini ve o şifreli mektubun içeriği çözülünceye kadar da potansiyel suçlu sayılacağını anlamıştı. Hala Mihail'in neyin peşinde olduğu hakkında tam bir fikri yoktu. Ama çocukluk arkadaşı büyük ihtimalle güvenebileceği tek kişi olduğu için kendisini berbat bir işin tam kucağına atmış sayılırdı. Zira Granit Kafa kasabadaki bir yerin adı değildi. Ama aynı sınıfta okuyan bir arkadaşlarının lakabıydı ve Boris Podjupya'dan ayrıldığından beri onu hiç görmemişti. Oturduğu yerde titredi. Yıllar sonra Granit Kafa'dan bahsedilmesi inanılır gibi değildi. Bu Boris için geçmişte kalmış bir isimdi. Onun hayatta olup olmadığını bile bilmiyordu. Hem hayatta olsa ne fark ederdi? Zira anımsadığı kadarıyla Granit Kafa bütün sınıfın alay ettiği zeka özürlü hasta bir çocuktu. Pushkin Güzel Sanatlar Müzesi'nden çıktığında Boris'in aklı karmakarışıktı. Fyodor Petrovski ona hala gözdağı vermemiş, tehdide kalkışmamıştı. Sadece kendince usta manevralarla ağzını aramaya kalkışmıştı ama Boris asla bununla yetinmeyeceklerinden ve eşifreli mektubu çözemezlerse daha da ileri gideceklerinden adı gibi emindi. İşin bu faslı FSB'nin rutin tahkikatıydı sadece. Gergin adımlarla caddede yürümeye başladı. Arada sırada takip edilip edilmediğini anlamak için belli etmeden arkasını kolluyordu. Başı kesin kes dertteydi artık. İkinci bölüm 1. İhtiyar adam Beyoğlu'nda Hasnun Galip Sokağı'na girdi. Burası İstiklal Caddesi'ne paralel sokaklardan biriydi ve ünü de Galatasaray Kulübü'nün genel idare binasının burada olmasından kaynaklanırdı. Zaten sokak adını da kulübün ünlü kurucusundan almıştı. Hava yağmurluydu ve yağış sert poyrazlı hızını arttırmıştı. Adam 60 yaşının üzerinde olmalıydı. En azından 3 günlük sakal vardı yüzünde. Kılık kıyafeti oldukça bakımsızdı. İyice eskimiş blue jean dizlerde bombelenmiş, sırtındaki anorak soğumuştu. Ağarmış kısa saçları yağmurdan oluk oluk kafasına yapışmıştı ama adamın yağmura hiç aldırdığı yoktu. Bir ara sokağın tam ortasında durup etrafına bakınmaya başladı. Vakit tam öğlendi. Kimse onunla ilgilenmiyordu. Adamın çukura batmış gözleri birini arar gibi çevrede dolaşıp duruyordu. Pek az büyük kentte böylesine bir tezat bu kadar dip dibe yaşanırdı. 25 metre ilerideki büyük cadde bir zamanlar şehrin hatta memleketin kalbi sayılacak kadar mütena, itibar gören bir yerken, az arkası izbe, ürkütücü bir dünyanın suç, fuhuş, uyuşturucunun merkezi izlemini verecek kadar karanlıktı. Yaşam seviyesi birden düşüyordu. Bir zamanlar semtte çoğunluğu oluşturan azınlıkların boşalttığı mekanları, şimdilerde Anadolu'dan göç eden işsiz ve başıbozuklar işgal etmişti. Etraf, 3. 4. sınıf barlar, birahaneler, çevreye koku saçan hamburgerciler, ganyan bayileri, daha ziyade öğle yemeklerini yendiği ucuz lokantalarla doluydu. Yaşlı adam, çamurlu sokağın ortasında bir şey beklermiş gibi durmaya devam etti. Sonra birden gözleri ışıldadı. Bakışları caddeye dikilen sokağın Hasnun Galip'le kesiştiği noktada beliren adama takıldı. Uzun boylu, iri yapılı biriydi gördüğü. Sırtında deri bir kaban, başında da aynı deriden bir kasket vardı. Kasketin altından gözüken saçları altın sarısıydı. Taş çatlası 35 yaşlarında görünüyordu. Yaşlı adamla bir an bakıştılar ama birbirlerini tanıdıklarını gösteren bir davranışta bulunmadılar. Yaşlı adam arkasını dönerek Hasnun Galip Sokağı'nın sonuna doğru yürüdü ve köşeyi kıvrılır kıvrılmaz cebinden çıkardığı anahtarla sol taraftaki eski Rum evlerinden birinin demir kapısını açtı. Daha içeriye girmeden deri kabanlı adam arkasından yetişmiş ve onunla birlikte içeriye girmişti. Yaşlı adam fasih bir İngilizce ile "Geç kaldınız Mihail Kuznetsov, yoksa bizimkiler sizi buraya kadar yürüttüler mi?" diye homurdandı. "Hayır bayır Durmuş, ne çare ki çok dikkatli olmam gerekiyor. Sizi beklettiğim için özür dilerim." Yaşlı adam başka bir şey demeden yarı karanlık merdivenleri tırmanarak ilk katın antresine çıktı. Elindeki başka bir anahtarla kapıyı açarak arkasındaki adamın içeri girmesini bekledi. Burası oldukça ufak bir daireydi. İçeride havasızlıktan kaynaklanan ağır bir koku vardı. ama ikisi de şartlara pek aldırmaz görünüyorlardı. Rus ajan etrafa şöyle bir göz attı. Sonra çekinerek homurdandı. Burası güvenli mi? Kesinlikle. Gelen giden olur mu? Şimdilik sadece ben. Ya sonra? Yaşlı adam uzayan sakalını kaşıdı. Hafif müstehzi bir ifade ile mırıldandı. Beraber çalışacağınız ajanımız gelecek. Mihail anladım dercesine başını sallamakla yetinmişti. Onu ne kadar süre beklemek zorundayım? Ankara'dan yola çıktı. Saat 6'ya doğru burada olacaktır. Mihail'in üzerinde silkinip atamadığı bir tedirginlik vardı. Size bir şey sorabilir miyim Bay Dursun dedi. Tabii, ne isterseniz. Sanırım burası MIT'in gizli yuvalarından biri, değil mi? Yaşlı adam dudaklarını büzerek evet dedi. Ama niye burası? Neden? Nesi var buranın? Yoksa beğenmediniz mi? Beğenip beğenmemem önemli değil ama burası vazife yaptığım konsolosluğa çok yakın. Yabancı olmama rağmen bu yörenin şehrin en hareketli yerlerinden biri olduğunu biliyorum. İstiklal Caddesi günün her saati kalabalıktır. Beni niye buraya getirdiniz? Teşkilatınızın elinde daha uygun bir yer yok muydu? Burada konsoloslukta görev yapan birileri tarafından görülme ihtimalim çok yüksek. Yaşlı adam gülümsedi. Endişelenmenize mahal yok. Zira burada çok az kalacaksınız. Gerekli evraklar tamamlanır tamamlanmaz da yola çıkacaksınız. En fazla 2 gün. Sizi buradan özel bir araba ile çıkaracağız. Bu süre zarfında umarım bir densizlik yapıp sokağa çıkmazsınız. Mihail adama ters ters baktı ama bir şey demedi. Ahmet Dursun kapıya doğru yönelirken, ha diye mırıldandı, söylemeyi unuttum. Evin mutfağında size bir hafta yetecek kadar erzak var. Taze sebze, meyve, konserveler vesaire. Gelecek olan ajanımız için sokağa çıkamamak gibi bir sıkıntı da yok. Canınız bir şey çekerse o alabilir. Bu arada teşkilatımız bir jest yapıp size özel Rus vodkası bile tedarik etmiş. Mutfakta bulabilirsiniz. Ajan Mihail Kuznetsov meslektaşının alay edip etmediğini anlamak için bir an gözlerinin içine baktı. Sonra doğruyu söylediğine inanmış gibi, "Amirlerinize lütfen teşekkürlerimi iletin," dedi. Ajan Ahmet Dursun 2 parmağını kaşına doğru kaldırarak asker selamı çakıp arkasını dönüp uzaklaştı. Mihail kapının kapandığını duydu. Evde yalnız kalınca önce kasketini, sonra da sırtındaki deri anorağı çıkardı. Dairenin içi yeterince sıcaktı. Sokağa bakan pencerenin yanına giderek kirden simsiyah kesilmiş tül perdeleri aralamadan dışarıya bir göz attı. Bu buluşma hücresinden hiç hoşlanmamıştı. Kendisini bundan önce misafir ettikleri MIT lojmanı burasıyla mukayese edilmeyecek kadar bakımlı ve konforluydu. Acaba niye buraya getirildim diye düşünmeye başladı. Ayrıca son kaldığı yerde bir sürü memur vardı. Burada ise beklenen MIT ajanı gelinceye kadar yalnız kalacaktı. İlk aklına gelen ihtimal Türk istihbaratı tarafından son bir kontrolden geçirildiği oldu.